Demokrasi Kahramanları.
Efendim yeni bir programda daha karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Temmuz gazilerinden Kerim Eren abimizle birlikteyiz. Kerim Eren abimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz stüdyomuza.
Hoş geldin.
15 Temmuz acıları hala taze dedik. 15 Temmuz'da neler yaşadınız, nasıl haber aldınız? Bizlere siz aktarırsanız çok memnun oluruz.
Çok teşekkür ediyorum. TRT'ye özellikle teşekkür ederim. TRT televizyonlarında yapılan programda bizim için program yaptılar, eve geldiler. 37. 15 Temmuz Kahramanları programı bize aitti. Evimizde eşimle birlikte bu programı icra ettik, yayınlanıyor. Bütün kanallarında yayınlanıyor bu program. TRT'nin bütün birimlerine, bütün çalışanlarına bu duyuruyu halkımızla paylaştığı için ben çok teşekkür etmeyi bir borç biliyorum şu anda.
Tabii biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu sloganla hareket ediyoruz ve biz bu programı yapma amacımız da bu efendim.
Çok teşekkür ederim. O gün bizim için sıradan bir gündü. 15 Temmuz günü, günlerden Cuma'ydı. Bir hafta öncesinden biz Suudi Arabistan'da bulunuyorduk umre sebebiyle eşimle birlikte. Ve Türkiye'ye döneli de 6 gün olmuştu. Akşamleyin misafirlerimiz gelecekti hoş geldin için. Biz onları bekliyorduk. Nitekim geldiler. Misafirlerimizi karşıladık. Onlarla daha henüz böyle kaynaşmadan, sohbet etmeden evimizin üzerinden çok şiddetli uçak uçuşları, sesler geliyordu. Patlama sesleri geliyordu. Bu sesler bizi tabii olağanüstü bir şekilde etkiledi. Acaba bir kaza mı oluyor? Yani uçaklarda bir sorun mu var, patlama mı var?
Ya da bir bomba
mı? Olağanüstü bir hal var. Evet. Tartışmaya başladık. Bazımız dedi ki bu bir tatbikattır. Ama tatbikat gece olmazdı. Şehir üstünde olmazdı. Açık alanlar var. Açık alanlarda tatbikatlar yapılır. Uçuşlar, deney uçuşları yapılır. Şehrin göbeğinde pike yaparak, patlamalar yaparak uçuş olmazdı. Bunu tartışmaya başladık biz. Televizyonu açtığımızda anladık ki bir kalkışma var. Cumhurbaşkanımızın milletimize hitabını dinledik ve biz o zaman anladık ki bir darbe girişimi söz konusu. Misafirlere şunu söyledim. Cumhurbaşkanımız eğer sokağa çıkın, devlete, millete, vatana sahip çıkın demişse benim de inancıma göre bu bir ülül emirdir. Yani yeni geldiğim Arabistan'da da Kabe civarında da dünyanın değişik ülkelerinden, Müslüman ülkelerinden insanların Cumhurbaşkanımızı kendilerinin de başkanı gibi olduğunu söylüyorlardı. Böylesine bir doğal liderlik vardı. Bu millete, bu ümmete ait olan insanların her birinin o gece o davetten sonra dış kapının dışına çıkmasının bir nevi ibadet olduğunu, adeta farz olduğunu düşündüm ben.
Evet, ne ben ona inanıyorum. Ne yaptınız hemen? Yani bu çağrıyı duyduktan sonra ilk yaptığınız neydi?
İlk yaptığım misafirleri ikna etmek. Misafirlere durumu arz edip, kusura bakmayın misafirimizsiniz ama ben şu anda gitmek zorundayım.
Siz de
anahtarı size bırakıyorum. Evde sizin olsun eğer bizimle gelmeyecekseniz. Hakkınızı helal edin dedim. Çünkü bu işin sonunda bir şehitlik olabilir.
Yani ya onu hissettiniz mi?
Tabii hissettim. Yani oyun oynamak için, parka gitmek için gitmiyoruz. Uçaklar, savaş uçakları uçuyor. Cumhurbaşkanı bir kalkışma olduğunu söylüyor. Öbür taraftan TRT1'de ele geçirilmiş spiker konuşuyor. Sokağa çıkma yasağı var diyor. Bu dendiği zaman sokağa çıkan insanların kesinlikle vur emrine muhatap olacaklarını
siz
düşünüyordum.
Siz 80 darbesini, 70 darbesini rahatlıkla yaşadınız, gördünüz. Bunlardan dolayı büyük bir tecrübe sahibisiniz.
Evet, kesinlikle.
O yüzden şehadet olabileceğini, ihtimalini göz önüne bulundurularak dediniz ki hakkınızı helal ediniz.
Kesinlikle, helallaştık.
Peki misafirleriniz sizinle birlikte geldi mi?
Misafirler önce namaz kılalım dediler. Biz beraberce namaz kıldık.
Evet.
Bir iki rekat daha kılalım dediler. İşte bu sebepten.
Son namazımız olsun.
Tabii son diye. Namaz olabilir.
Evet.
Bu işin içinde şehadet de olur. Evet, onu da kıldık. Abdestli olarak ve namaz kılmış olarak çıkmaya gayret ettik. Bu işin sonunda, çünkü şehadet olabilirdi. Evet, sorunuzun cevabını veriyorum. Misafir de bizimle geldi.
Evet.
O da geldi.
Sonra nereye gittiniz?
Ben arabamın istikametinde yola çıktım. Telefonla değişik arkadaşlarla görüşüyorduk. Askerlerin, tankların çıkmakta olduğunu, TÜRSAT'ın basıldığını. Bunları öğreniyorduk telefonla. Ve ben arabam her gün işe gidip geldiğim Dikmen Caddesi'nden gayri ihtiyari olarak. Yani ben şunu hissettim ki o gece biz plan ve programı kendimiz yapamıyorduk.
Evet.
Yani bir kafamızdan şuraya gideyim de şu işi yapayım düşüncesi yoktu. Yani çok önemli bir şeyi söylemeye çalışıyorum. Bir içgüdüyle hareket ettik. Doğal bir kendi seyrinde hareket oldu. Ben şoförlüğü o gece kendi içimden gelen duygularla yaptım. Yani
evet.
Bilinçli olarak plan yapmış değilim. Arabam nasıl gidiyorsa, sanki araba ezberlemiş aynı gittiği yol, direkt Genelkurmay'ın önüne geldim. Baktım orada bütün arabalar yolu doldurmuşlar. Yol tıkalı. Ben de en orta yere bıraktım arabamı. Hanımla ben el eleydik. İki telefon yoktu yanımızda. Bir tane telefon olduğu için birbirimizi kaybetmemeye çalışıyorduk. Dolayısıyla misafir olan arkadaşla aramızda kopukluk oldu. Birbirimizi kaybettik. Ancak telefonla görüşebiliyorduk. Orada sevki ilahi diyeceğim öyle bir şey vardı. Doğal seyrinde olay devam ediyor.
Evet.
Ve ne bazı
yaptınız,
insanlar
nereye gittiniz? Oradan ne diğerlerinin yaptığını mı yaptınız? Slogan mı attınız? Elinize bayrağı mı aldınız? Ya da o karşınızda askerleri gördünüz mü? O gördüğünüzde ne hissettiniz? Onları ikna etmeye çalıştınız mı? Bu sorularım arka arkaya geliyor çünkü vaktimiz çok kısa ondan dolayı yani.
Teşekkür ederim. Şimdi elimde kamerayla 2-3 tane kayıt yapmaya çalıştım. Telefonun kamerasını. İnsanların sloganlarını, bağırış çağırışlarını. Orada mermiler yağmaya başladı yukarıdan. Mermiler gelince bazı kişiler sevk etmeye çalışıyordu, idare etmeye çalışıyorlardı. Ve bize diyorlardı ki kalabalık yerde durun, tenhalarda durmayın. Çünkü tenhalara mermi yağdırıyorlar. Ateşli mermiler geliyor uçaklardan, helikopterlerden geliyor. Ve biz de kalabalıkların içine girerken birdenbire Genelkurmay önündeki parmaklıklar yıkıldı. Yıkılınca oradan bir ses, birkaç tane ses, gelin arkadaşlar gelin diye bağırıyordu. Yani Genelkurmay binasının içinde Genelkurmay Başkanı'nın kuvvet komutanlarının tutuklandığını, esir edildiğini ve onların kurtarılması gerektiğini biliyoruz. Şimdi o anda büyük düşünüyorsunuz. Herkes büyük düşünüyordu, biz de büyük düşündük. Ne yapacağız? Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını
kurtaracağız.
Asilerin elinden kurtaracağız. Onun için vatandaş, bu ülkenin gerçek sahibi yürüyor, biz de yürüdük. Koştuk, onların arasına katıldık. Demir parmaklıkları açtık. Genelkurmay ana binanın, o ana kapısının önüne kadar geldik. O anda kapı açıldı ve içeriden ateş başladı. Bizim 10 metre veya 7-8 metre önümüzdeki insanlar yere dökülmeye başladılar. O anda aramızdaki bazı arkadaşlar, geri dönün arkadaşlar diye bizi geri çevirdi. Şimdi doğal olarak biz de geri döndük. O anda uçaktan atılan bir bomba sesi ve ben yaralandığımı hissettim. Elektrik çarpması gibi oldu. Çok
yani hissettiniz onu.
Tabii. Evet. Sarsıldım yani, anladım ve hemen yere yattık.
Evet.
Hanıma dedim ki hanım ben yaralandım dedim. Hiç ses çıkartmıyordu. Adeta şok olmuştuk. Derhal açıyı küçültmek için ben hanımın üzerine kendi vücutumu örttüm. Hı-hı. Hani ölürsek, şehit olursak ikimiz bir olmayalım. Bir tanesi sağ kalsın diye düşündüm. Kadınlar korunmalıdır.
Evet.
İnancımıza göre. Sonra ses kesilince ayağa kalktığımızda hadi kalk hanım yürüyelim dedim. Bir de baktım yaralı genç 17 yaşlarında feci bir şekilde kan kaybediyordu. Hemen onun bacağını tuttum, sağ bacağını kucakladım. O yaralıyı taşımaya çalıştım. Orada geri çekilmek de zorumuza gidiyordu. Çanakkale'yi hatırladım o anda. Hı hı. Yani insan korkuyor, ölmekten korkmuyorsun da hiç olmazsa hakikaten şehit olabilelim. Hı. Yani vatan savunmasında olduğumuzu bilelim diye insan yaralı taşıma pozisyonuna geçtik. Yaralıyı götürüyorum ama o arada soluma baktığımda başı olmayan, benim için en ağırı oydu, en zor geleni. Başı olmayan bir insan duvara yaslanmış oturuyordu. Kafası yoktu. Ayaklarını uzatmış yerde oturuyordu. O anda kendimden geçtim. Bunlar hiç acımasızca bu silahları bize doğrultmuşlar. Halkı öldürüyorlar.
Ve kendi
diye
evladınız.
Düşündüm. Kendi evlatlarını. Ben askerlik de yaptım. O silahların üzerine ben de yemin ettim. Ama bu silahlar vatanı korumak içindi. Milleti savunmak içindi. Bu silahların millete doğrulacağını biz hiç düşünmemiştik. Yani bu kadar da olmaz diye düşünüyordum. Söylediğiniz gibi 12 Eylül'ü, diğer darbeleri biz gördük ama o darbeler...
Evet. Hiç askerle diyaloğa geçtiniz mi? Onu sormak istiyorum.
Vatanın bütünlüğündeydi. Askerle ben birebir diyaloğa geçmedim.
Askere ikna etme çabalarını hiç duydunuz mu? Şahit oldunuz mu ona?
Olay yerinde buna şahit olmadım. Daha sonradan görüştüğümüz arkadaşlardan duydum. Çünkü ben o gece yaralıyı götürürken üzerimde çok kan olmuştu. Beni delikanlının bir tanesi sen çok yaralısın amca dedi. Halbuki ben yaramı hissetmiyordum. Kemiklerde bir kırık olmadığı için sadece 4-5 tane şarapnel almıştım ama doktora hastaneye gitmeyi de istemiyordum. Birisi beni sürükledi adeta bir taksiye bindirerek özel taksiye numune hastanesine gönderdiler. Orada ben yattım. O geceyle 2 gece yattım hastanede. Bütün hastaları dolaştım, onlarla sohbet ettim. Orada gördüm askerle yüz yüze gelen, tanklarla yürüyen, tankın içine giren insanları. Kendi hikayelerini anlattılar. Ama en önemlisi de şu Mustafa abi. Bu insanlara ben şunu sordum. Yani kendim bir eğitimciyim aynı zamanda. Merak ettim yani. Kolu kopmuş, bacağı kopmuş, yaralı, gazi olmuş insanlara sordum. Hepsine sordum birer birer. Dedim ki pişman mısınız dedim yani. Keşke çıkmasaydık diyor musunuz? Yemin ederim bir tane bile pişmanım diyen insan çıkmadı. Evet. Beni en duygulandıran noktası burasıdır. O gece vatanı savunmak için, yani darbeye karşı direnmek için,
evet,
hak için, adalet için, bayrak için, millet için, devlet için ayaklanan dehşet bir şeydi. Ben bu ömrümüzde 55 doğumluyum. Hiç böyle bir şey görmedim. Yani kendi uçaklarınız, yani kendi vatanınızın, kendi beslediğiniz, vergilerinizi ödediğiniz ve bir üyesi olduğunuz bir zamanlar, asker olduğunuz,
Peygamber ocağı
dediğiniz uçaklar, bombaları millete yağdırıyor. Bu korkunç bir olay yani. Buna şahit olmak da zor bir şey. Böyle evet, bir olayı evet, görmek. Evet, hakikaten evet. Zor bir şey. Çok bağırsakları zor. Deşilmiş şehitler. Fakat sonradan bana şöyle bir mesaj geldi kendi kendime. Şehitlere ben hiç üzülmedim. Çünkü onlar hiç acı hissetmediler. O kafası kopan, bağırsağı dökülmüş olan kardeşlerimizin, kadın erkek orada şehit olmuşlardı. Ben onlara gerçekten imrendim. Yani öyle bir şehit olmak dünyanın en güzel vedasıdır biliyor musunuz? Sarıkamış'ta 90 bin tane şehit vermişiz. Hiç silah atmadan hepsi soğuktan donmuşlar ve şehit olmuşlar.
Evet.
Kutulan Mare'yi, işte Çanakkale Savaşı'nı biz yaşadık. Orada insanlar böyle binler binlerce öldüler. Bu şekilde ölmek, yani savaşta ölmek, anında ölmek gerçekten ölümlerin en kolayı diye düşünüyorum. Onun için insanlar şehit olamadım diye üzülüyor olabilirler. Hanım devamlı dua eder. Der ki ya beraber ölelim işte falan der. Bana da amin dedirtmeye çalışır. Sen benim üzerime yattın. Ben gazi olamadım. Yani mermi bana gelmedi der. Bunu söyler devamlı.
Evet.
Ben de diyorum ki ya ben biraz iki adım solda olsaydım şehit olacaktım ben. Yani mermi yanımızdaki kardeşimizin kafasını aldı götürdü. O şehit oldu. Yani kafası kopmuş bir insana bugün ben üzülmüyorum bile. Çünkü o şehit olmak mükemmel bir şey ya. Meşru yerde olmak çok önemli Mustafa Beyciğim.
Evet.
Yani her tarafta insanlar ölüyor. Bir savaş olduğu zaman iki taraf vardır. İki taraftan da insanlar payır payır ölürler. Fırat Kalkanı'nda şehitlerimiz geldiler.
Evet.
Allah'a şükür biz meşru taraftayız. Bunda hiç şüphem yok. Biz adalet götürmeye çalışıyoruz. Bak ordumuz gidiyor oraya. Siviller, çocuklar zarar görmesin diye böyle ezip de tarumat edip ele geçirmiyor. En hassas bir şekilde. Güneydoğu'da vilayetlerimizde yapılan operasyonlarda da biz bunu gördük. Bizim Mehmetçiğimiz gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir asker.
Kesinlikle.
Bununla gurur duyuyoruz
kesinlikle,
yani.
Kesinlikle, kesinlikle.
Şimdi ben ölüm
bir,
var.
Bir soru daha sormak istiyorum. Affedersiniz. Sözünüzü hem bu konuda cümlenizde bitirmiş olursunuz. Genelkurmay'ın önünde mermiler ve bombalar yağmaya başladığında diğer insanların da nasıl hareket ettiğini gözlemlediniz. Onlar da aynı birlik içerisinde miydi? Kaçanlar oldu mu? Ya da bu esnada evet şehadete erişmek için yarışanları nasıl hissettiniz? Onları nasıl yorumlayabilirsiniz?
Çok doğru. Bombalar, mermiler insanları hiç durdurmuyordu. Yani ne kadar yağarsa yağsın.
Evet.
Bu insanlarda o gece mantık yoktu bence. Bizde yani hiçbirimizde evet, mantık diye
bir şey
yok.
Hepimizin gördüğü şey değil mi bu?
Hiç yani. Mantık yoktu. Yani sevki ilahiyle sanki ilahi bir güç, kudret insanları sevk ediyordu. Sanki hani bir kelebekler olur da ışığın üzerine gider
evet,
ve orada
evet,
ölürler
evet,
ya.
Evet, evet.
İnsanlar kelebekler gibiydi. Ölüme adeta böyle kucak açmış vaziyette koşa koşa gidiyordu. Bazı gençler vardı, büyük bir bayrak bulmuşlar ellerine. Bayrağı çok tutan vardı. Bayrağı böyle yapmış, Allahu Ekber, Bismillah, ya Allah, Bismillah diyerek o bayraktan gidiyor. O gençlerin bir tanesini ben hani yaralılar olarak geri giderken birisi döndürmeye çalıştı. Bir tokat vurarak döndürdü ona iyilik yapmak için. Dönmüyor çocuk ya. 4-5 tane böyle birikmişler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yürüyorlar o insanlar. Bayrak için, vatan için. Biz eğer vatanı kaybedersek yani bizim neyimiz kalabilir?
Gidecek yerimiz nerede?
Başka gidecek bir yerimiz yok ki. İnternette bir izledim, bir yazı yazmışlar. İşte diyor, üç tane genç bir çay ocağında çay içiyorlar. Birisi gitmiş yanlarına. Diyor ki işte bu gençler Suriyeli gençler diyor. Bunun bir tanesi Bağızcıydı. Öbürü işte solcuydu, öbürü de İslamcıydı. Suriye'de normal hayat yaşarken aynı sokaktan bile geçmiyorduk biz birbirimizle. Fakat vatan elden gittikten sonra şimdi birlikte aynı çöp konteynerinden çöp topluyoruz diyorlar. Onun için vatan çok önemli bir olay. Vatanın kıymeti yok olduğu zaman bilinirse hiçbir işe yaramaz. Varken kıymetini bilmek lazım. Bayrağın kıymetini dalgalanıyorken bilmek lazım. Bayrak yere düştükten sonra, sancak yere düştükten sonra, vatan elden gittikten sonra onun kıymetini bilmenin hiç kimseye bir faydası yok ki. İş işten geçmiştir artık.
Peki yaralandıktan sonra hastanede müdahale ettiler size. Doktorların size müdahale ettiğinde o esnada diğer yaralıları da gördünüz. Oradaki durumu bize aktarabilir misiniz? Acaba orada neler hissettiniz? Hastanenin çevresini.
Çok doğru.
Güzel. Onu biraz anlatabilir
misiniz? Güzel bir soru sordunuz. Hastaneye gittiğimde acil servisin önüne Burak isminde bir şoför arkadaş bizi götürdü. Daha sonradan görüş telefonundan götürdü. Hemen insanlar orada bir ekip kurulmuş birdenbire. Yani herkes bulunduğu yerde organize olmuş. Ne zaman yetiştiniz de orada yardım ekibi? Arabadan iner inmez hemen bir sedye, bir koltuklu, tekerlekli sandalye. Hemen bizi aldılar, apar topar bizi hiç konuşturmuyorlar. Götürdüler, hemen ilk kelepçe taktılar bileğimize ve dediler ki siz şurada oturun. Ben diyorum ki beni salın, beni salın, benim bir şeyim yok diyorum. Yani ben tekrar gidip bir şeyler yapmak istiyorum çünkü bomba sesleri de geliyor. Doktor elbiseli bir gence elimi uzattım, dokundum. Çünkü ağır yaralılar geliyor. Ağladım orada. Çanakkale'de hissettim kendimi. Böyle kan, revan, parçalanmış kol, bacak. Orası bir mahşer yeriydi. Ümmü Hastanesi'ndeydim ben. Birdenbire o doktora kolundan tuttum. Dedim ki doktor bey, ben burada geldim ama benim yaramda bir şey yok. Ben gideyim, beni sal dedim. O da dedi ki senin dedi yürüyebiliyor musun dedi bana. Nerende yaran? Kolumda var ama ufak dedim, bir şey yok. Yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Düştü önüme. Ben dışarı salacak zannediyorum. Götürdü, yat buraya dedi. Hastaneye yatırdı. Yani bana inanmıyorlar orada. Diyorlar stabil yapmamız lazım diye. Hemen serumları bağladılar. Tetanus iğnesi yaptılar. Ya ben gelen doktorlara da yalvarıyorum. Diyorum ki ya beni salın. Beni tutmayın burada. Bu yatağı ben işgal etmeyeyim. Çünkü çok yaralılar var. Yoğun bakıma gidiyorlar. Ölüyorlar. Eks oluyorlar falan. Çığlıkları duyuyoruz. O çığlıklarda insan normal insan olmuyor artık yani. Doktorlar da bize inanmıyorlar. Yani ben ne dersem diyeyim bana sözlerime itibar etmiyor. Hayır diyor, sen biz karar vereceğiz diyorlar. Not alıyorlar, ilaç veriyorlar ve gidiyorlar. Ve ben çok uğraştım beni salmalar için. Salmadılar. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Onlar da ikna ettiler beni. Çünkü ertesi sabah külliyeye atılan bombayı da biz duyduk. Adeta hastane yerinden oynadı. Hastaneyi de bombalıyorlar diye düşündüm ben. O esnada ben ayağa kalkınca dolaştım. Hastaları ziyaret ettim. Ayakta dolaşan hastalar vardı. Yani yaralılar vardı. Doktorların ilgisi, hemşirelerin ilgisi çok mükemmeldi. Yani bundan dolayı da ben yine gurur duyuyorum.
Nasıl gurur duyuyalım değil mi?
Ne diyorsunuz?
Nasıl gurur duyuyalım?
Hemşirenin bir tanesi geldi bana. Şu anda anıyorum onu, bak burada ismini bilmem. Bana geldi, eğildi ve dedi ki emniyet kurtulmuş dedi yani. Emniyet kurtulmuş. En ağır darbe emniyete yapıldı. Yani.
Emniyet kurtulmuş.
He, böyle bir şeyle, duygulu bir şekilde bana bir müjde vermeye çalışıyordu. Ve aynı koğuşta yatarken genç bir çocuk vardı, Eyüp adında. Eyüp çok kan kaybediyordu. İki tane daha hasta vardı eskiden yatanlar. Onlar Eyüp'e, oğlum ne işin var dışarı çıkmaya falan dedi.
Allah
tabii
Allah.
Benim asabım bozuldu. Siz dedim bunu anlayamazsınız. Bu çocuk kahraman. Bu vatan için bayrağını almış çıkmış. Bak siz askerliği bile yapmış olabilirsiniz. Sizde hiç mi ruhu yok diye biraz da tartışma yaptık. Onlar da hasta ayağından falan filan ama şimdi
normal
o,
hasta.
O nasip olmamış onlara, kısmet olmamış o ruh yapısı, vatan sevgisi. Onlar bu çocuğa biraz sitem etmeye çalıştılar. Ben hala görüşürüm Eyüp'le. Dedim sen Türkiye'nin en büyük kahramanısın. Yani şehadet de getirmiş miydin Eyüp dedim. Tabii abi getirmiştim diyor.
Yani mükemmel bir dostluk, mükemmel bir arkadaşlık oluştu değil mi?
Tabii ki. Ondan sonra tabii o nöbetlerde olan arkadaşlıklarımız. O kadar böyle sırtını dayayabileceğin, savaşa gidebileceğin dostlar elde etti ki, vatanperver insanlar. Bunlar çok büyük bir zenginlik oldu bizim için. Mustafa abi ben şunu en başta zikretmek istiyordum ama şimdi söylemek istiyorum. Şimdi o gece bizi TRT ve diğer mesela üniversitelere de gidip biz konferanslara katıldım. Karabük Üniversitesi'ne gittim. Orada bizi iyi karşıladılar. Talebelere konuştuk. Değişik yerlerde programlara katılıyoruz. Yani dilimizin döndüğü kadar o geceyi unutmamaya, unutturmamaya çalışıyorum.
Tabii
yani şeyimiz neyse uygulamamız lazım. Vatan borcudur bu. Burada ben bir şeyin hakkını teslim etmek istiyorum. Bize kahraman diyorlar. Evet, 15 Temmuz kahramanları olarak anıldık. Çekimler öyle yapıldı ama ben bu kahramanlığı teşekkür ediyorum ama bu kahraman sade biz değiliz yani. O gece dış kapının dışına çıkan,
evet,
Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun içeride televizyon başında koltukta değil de ben bugün sokağa çıkmak gerekiyor, bu bir ibadettir deyip sokağa çıkabilen herkesin aynı derecede kahraman olduğuna ve gazi olduğuna inanıyorum.
Şimdi size bir sürpriz yapalım. Bir konuk alalım telefon bağlantısına. Eşinizi telefonla bağladı arkadaşlarımız. Efendim alo.
Efendim.
Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Bize biraz anlatır mısınız? Ben Kerim abiyle konuştum. Duygularımız yine had safhada. O gün siz ne hissettiniz efendim?
Evet, 15 Temmuz gecesi beraberdik eşimle birlikte. Ve yaşatılmaması gereken vahşetle dop dolu bir geceydi o gece. Yani evet, belki onların gözünde gördükleri, söyledikleri gibi tiyatroydu. Tiyatro ama gerçekti. Gerçekleri yaşadık biz o gece. Yaşanan acı, kan ve gözyaşlarıyla, feryatlarla. Ve iç içe bir kardeş savaşıydı.
Evet.
Evet, tiyatro.
Peki,
kandı, evet.
Ben bir şey sormak istiyorum. Kapıdan çıktığınızda abdestinizi aldınız, namazınızı kıldınız, kapıdan dışarı çıktınız, evet. Kerim abiyle birlikte genel kurmayın önüne geçtiniz. Orada bombalar atılırken, kurşunlar sizlerin üzerine sıkılırken orada ne hissettiniz?
Ya kardeşim, o kadar dediğim gibi acı bir geceydi ki sanki biz Türkiye'de değil, hani kendi vatanımızda değil de Filistin topraklarında gibiydik. Yani karşımızdaki bizim askerimiz değil de İsrailliler gibiydi. Yani çünkü bütün silahları bizlere doğrultmuşlardı ve önümüzdeki gençler olduğu gibi hepsini yığdılar aşağıya. Yani çok korkunç şekilde silah kullanıyorlardı bize ve yok ediciydi o silahlar. Aman Allah'ım, yani inanamıyorum, hala inanamıyorum. O gecenin şokundayız ve inanın atlatamadık daha. Çok yaşanan büyük bir vahşetti, kandı. Yani dehşetti, şehitti, gaziydi, gözyaşıydı ve feryattı o gece yaşadıklarımız.
Evet. Giderken Kerim abiyle konuştunuz. Neler konuştunuz? Ne hissettiniz orada? Ne dediniz? Hangi cümleleri kurduğunuzu hatırlıyor musunuz?
Hiç tereddütsüz hemen namazı kılıp direkt dışarı çıktık zaten. Yani hiçbir düşünce, hiçbir şey yoktu ki kafamızda. Yani şehitse şehit olmak, ölümüne.
Evet.
Ölümüneydi yani bizim dışarıya çıkışımız, hiçbir beklentisiz, hiçbir karşılıksız. Zaten hiçbir şey yoktu ağzımda kelime-i şehadetten başka. Bütün duygu ve düşünceler hepsi birden yok olmuştu. Çok şaşkın bir vaziyetteydik ve dilimden hep devamlı kelime-i şehadet geliyordu. İnanın eşimin bana kapaklandığını bile anlamadım. Daha sonradan işte fark edildiğinde, daha sonra neden hani bana sarıldın, keşke beni kapatmasaydın bütün vücudunla, ben de şehit olsaydım, ben de gazi olsaydım diye gerçekten çok üzüldüm ve aynı duygulardayım yine.
Evet.
Çünkü biz bir yerin adına denildi mi Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi, bu düsturlarla büyüdük ve öyle de öleceğiz inşallah.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı.
Allah
Kerim abi,
size
de çok teşekkür ediyoruz.
Çok şeref verdiniz. Allah'a emanet olun inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, şeref verdiniz. Kerim abi tekrar teşekkür ediyoruz. Konuk olduğunuz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Son olarak gösterilen fedakarlıktan dolayı Türk milletine ben yeniden teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Çok çok güzel sahiplik yapıyorlar.
Evet.
Şehitleri, gazileri.
Efendim programımızın sonuna geldik. 15 Temmuz kahramanlarını sizlere tanıştırmaya, sizlere aktarmaya, hatta kendi sesinden 15 Temmuz'u size aktarmaya çalıştık. Bir başka programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.
Demokrasi Kahramanları.